Herkese selam. Bugün kadınlarda ADHD teşhisinin, daha doğrusu belirtilerinin ve tedavisinin neden farklı olduğunu ve olması gerektiğini anlatmak istiyorum. Bu 15 Aralık 2020 tarihli bir webinardan aldığım notlar üzerine bir podcast olacak. Tabii ben aklımda kaldığı kadarıyla anlatmak istiyorum. Daha akıcı olur diye umuyorum. Ama bir yandan da çok çetrefilli ve benim için de ruhsal olarak da yorucu bir konu bu. O yüzden elime yüzüme bulaştırmaktan çekinmekteyim. Bu konuşmanın, daha doğrusu webinarın konuşmacısı Alan Littman adında bir psikoloji doktoru. Brown ve Yale Üniversitesi'nde eğitim görmüş ve 30 yılı aşkın süredir dikkat eksikliği üzerine çalışıyor ve kadınlar özelinde de çalışıyor. Ve bu anlamda da bu derdin kadınlarda neden farklı ele alınması gerektiğini, ancak henüz klinisyenlerin ya da uzman doktorların bile bu bilince sahip olmadığını, halbuki kadınların hormonal değişikliklerinin ADHD olmasalar bile onların hayatlarını çok etkilediğini, sık etkilediğini, bu yüzden ADHD teşhisinde de, araştırmalarında da, tedavisinde de kadınların periyodlarının hangi aşamasında olduklarının ya da araştırmalarda hormonal seviyelerinin göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çiziyordu ve şeyi vurguluyordu. Bu webinar bittiğinde siz belki de pek çok klinik çalışandan çok daha fazla bilgiye sahip olacaksınız bu konuyla ilgili diyordu ve benim için de gerçekten çok ufuk açıcı bir webinardı. Genelde webinarlara kaydolup sonra katılmayı unutan bir insan olduğum halde, buna da aylar önce kaydolduğum halde, çok da yoğun geçen bir terapi seansından hemen 1-2 saat sonra başlamıştı. Ve içimden gelen bir ses, kafam hiç kaldırmayacak olsa da içimden gelen o ses, Ayça bunu dinle, Ayça bunu dinle diyordu. Ve zaten biraz dinler dinlemez beni hemen içine çekti. Hatta öyle ki ilk kez terapistime saat 9.30-10 gibi heyecanla SMS atıyordum. Sonra dedim ne yapıyorsun Ayça, yapma öyle şey mi olur deyip sakinleyip ya ertesi gün ya o gece sıcağı sıcağına e-mail atmıştım. Bunca yıllık ilişkimizde bir ilk. Çünkü tam da o gün o seansta ben uzun bir aradan sonra ilaçlarıma yeniden tekrar başlamıştım. Ekim-Kasım gibi. Başlarken de tabii küçük dozlarla başlıyorum ama bıraktığım dozdan çok uzaktaydım. Haliyle böyle biraz plasebomsu bir küçük etkiyle karşılaşıyordum. Seanslara da 2 haftada bir gidiyordum ve şimdi online tabii. İlk 2 hafta önceki seansta, geçen 2 hafta için şöyle iyi, böyle iyi, mükemmel, harika, spor yapıyorum, müthiş besleniyorum, ders bile çalışıyorum falan diye çiçekler açarak katılmıştım. Bu seansta ise şunu söylüyordum sürekli: Evrim Hanım, o Ayça'dan eser kalmadı. Hiçbir şey yapamadım. Uyuyorum sürekli. Ritalin içiyorum, uyuyorum. Hiç çalışamadım. Çok mutsuzum falan. Nasıl bu kadar hızlı değişebiliyor? 2 haftası ayın birbirinden falan diye. Böyle bir ağlıyordum kendisine. Bu şeyde de ilk kez hormonların etkisini daha önce okumamıştım da, kadınlarda farklılıkla ilgili. Ama ADHD olmanıza gerek yok. Hormonlar bizim her ay canımıza okuyor. Kadın olmak yeterli ADHD olmasak da. Bunu dinlemek bana kendimi anlama yolculuğunda bir oh dedirtmişti. Bu hanımefendi de, Alan, sıklıkla şunları anlatıyordu. Başlangıç itibariyle pek çok kadın çeşitli şikayetlerle bir uzmana başvurduğunda, bir de ileri yaşta genelde self-diagnose, bu kendi kendini teşhis etme durumu olabiliyormuş. İnsanlar işte bunu duyup okuyup, gözlemleyip ya bende bu olabilir diye kendileri uzmana başvurabiliyorlar. Neyse, böyle bir senaryoda kadınların çok sıklıkla işte sende ADHD olamaz çünkü kadınsın. Çünkü belirtiler genelde hiperaktivite ve erkekler üzerinden şekilleniyor. İşte sende ADD olamaz çünkü sen başarılısın, kariyerinde başarılısın, sen çok iyi okullara gitmişsin, sen zekisin gibi. Bunu ben de sıklıkla duyuyorum. İşte ya yok sen çok zekisin, sende olamaz böyle bir şey falan diye, özellikle böyle flört aşamalarında. Ama şekerim o öyle olmuyor işte, başka yerden yürü falan. Bunlarla karşılaşıldığını çok söylüyordu. Bu yüzden de kadınların pek çoğunun işte yanlış teşhis ya da teşhis edilememeyle yola devam ettiğini belirtiyordu. ADHD'nin teşhis edilemediği durumda o yetersizlik, başarısızlık ya da kendini işte başkalarıyla kıyaslayıp kendini dövmeler falan beraberinde anksiyete ve depresyon geliştirmenize vesile olabiliyor. Ya da başka yan teşhislere konu olabiliyorsunuz. Bu takdirde de işte bu teşhis edilemezse siz bir ağrı için ağrının kaynağını bulmak yerine sürekli ağrı kesici içer hale geçiyorsunuz. Bu anlamda teşhis çok önemli oluyor. Uzmanların da işte uzmanlara tavsiye olarak da hep şunu söylüyor. Yani bir danışan size başvurduğunda ona periyodunun hangi döneminde olduğunu söyleyin. Çünkü diyor hormon 1-0-1'e bakarsak işte östrojen ve progesteron iki önemli hormon. Ama bunlar sadece üreme sağlığını değil beyni de doğrudan etkileyen hormonlar diyor. Ve bir kadın size başvurduğunda döngünün neresinde olduğu onun belirtilerini kamufle edebilmesi açısından da önem taşıdığından pekala siz onun ADHD olduğunu anlamayabilirsiniz diyor. Bu anlamda size başvuranlara muhakkak hormonal olarak takvimin neresinde olduğunu sorun diyor. Sonra şunu söylüyor. Östrojen seviyesiyle birlikte hiperaktivite falan artar diyor. Ve kız çocuklarında da bu diyor ne denir ona? Menstruasyonun başlangıcıyla vücutta salınmaya başladığı için diyor o döneme denk gelebilir belirtiler diyor. Çünkü bu dönemde çocuklar duygusal anlamda ve hormonal anlamda da çok fazla yenilikle ve iniş çıkışla karşılaşırlar ve normalde başarılı fonksiyon gösterebildiği şeyler aksayabilir diyor. Ben de mesela hep şey gibi düşünüyordum böyle, yani teşhisten sonra bazen şey oluyorsunuz ya, hani sanki kendiniz bile aslında inanamıyorsunuz. Hani o, dolayısıyla şeyi anlıyorum. Ya yoktur sende diyenleri de bazen empati yapıp anlayabiliyorum. Çünkü mesela ben de ilkokulda çok disiplinliydim. Yani böyle ne bileyim kolejlere, Anadolu liselerine hazırlanırken her akşam 5 atasözü 5 deyim okuyan da bendim. Kimse bana söylemediği halde tarihte kronolojik şeyler sorarlardı. Belki hatırlar bizim nesil. İşte tarih kronolojik sıra şey notlar çıkarıp yatağımın başucuna asar, uyumadan önce onları okur. İşte sonra annemlerden ışığımı kapatmalarını falan isterdim. Bunları yapan bendimse şimdi niye yapamıyordum diye kendimi böyle bir hayır sorun bende, o benim beceriksizliğim, hayır benim tembelliğim işte falan diye bir periyodum oldu yıllar başında, yani bu yılların başında. Ve hep şeye de yoruyordum kendimi, işte bu Anadolu Seri Kolejler sınavında tırnak içinde patladığım için bence depresyona girdim. İpin ucu öyle kaçtı diyordum. Çünkü böyle ortaokulda da şöyle anılarım var. İşte sınavdan bir gece önce mesela matematik sınavı şey diye ağlıyorum yani. Ben bunların hepsini yapabilirdim. Niye vaktinde çalışmadım diye ağlıyorum. Ağlaya ağlaya uyuyakalıyorum. Ertesi gün sınava giriyorum filan falan. İlk dönem 1, ikinci dönem 45'ten 2 filan matematiği toparlıyorum. Böyle hayatım yani o çocukluk hayatım bile bayağı inişli çıkışlıydı. Ve ben o işte sınav başarısızlığının beni kötü etkilediğini, tekrar başarısız olmaktan korktuğum için belki çalışmamayı seçtiğimi falan düşünüyordum. Ama bu kaydı dinleyince ve tarihlere bakınca aslında tam olarak ben de periyot başlangıcımla birlikte patlamışım tırnak içinde. Ve bütün şeyler ortaokul ve lise dönemine dayanıyor. Ortaokul, lise hayatımı internet bağımlısı olarak geçirdim. ÖSS zamanı bile 8 saat internette takılıyordum ki bunun çoğu chat, yani hani surf yapıp kendimi geliştiriyor olsam neyse. Gerçi tabii çok severek okuduğum web siteleri falan da vardı. Bu anlamda da bana böyle bir ding yaptıran bir şey oldu. Bu çatlama anının menstruasyonun başlangıcına denk geliyor olduğu bilgisi. Dolayısıyla işte 7 yaşında bir kız çocuğunda ve genelde de kız çocuklarında hiperaktivite şeklinde değil de dikkatsizlik, dalgınlık şeklinde olduğu için fark edilemediği mevzunun altı çiziliyordu. Hormon seviyelerinin işte haftayı bırakın gün içinde bile sıklıkla değiştiğini, bu yüzden ilaç tedavisinde de yine uzmanın bu hormonlara dikkate alması gerektiğini falan söylüyordu. Altını çize çize. Bu yumurtlama sonrası östrojen azalıp progesteron artıyor. O tip bir şeyler oluyor yani. Şimdi onu uzmanları açıklasın. Tam emin değilim. O yüzden de mesela son 10 günü, periyodun son 10 günü, 10 gün kala ilaçların işe yaramadığını gözlemler kadınlar diyor. Ve ben de işte tam o gün o süreçteydim ve onu anlatmıştım doktoruma. O yüzden bu şey, kayıt beni aşırı heyecanlandırmıştı. Ve yine yaygın kanıda bu ADHD'nin semptomlarının sabit olduğu ve hiperaktivitenin işte ilerleyen yaşla birlikte azaldığı şeklinde. Ancak kadınlar üzerinde buna baktığımızda sabit semptomlardan söz edemeyeceğimizi söylüyordu ve nasıl söyleyeyim, sabit semptomlar olmadığı gibi bu dikkat dağınıklığı ya da işte içe dönüklük, dalgınlık boyutunun yaşla birlikte azalmadığı, bunun gözden yıllardır kaçırıldığını vurguluyordu. Bu süreçte işte kadın doğum haplarının biraz yardımcı olabildiğini ama onların da depresyona sebep olabildiğini anlatıyordu. O yüzden çok iyi değerlendirilmeli şeklinde bir şeylerden söz ediyordu. Bu kaydı ikinciye yapıyorum. İlkinde biraz elim dilim birbirine dolandı. O yüzden bunu söylediysem tekrar olacak. Kusura bakmayın. Gene unuttum ne diyeceğimi. Allah'ım, buraları kesmeyi inşallah becerebilirim. Tekrardan anlatacak takatim yok. İşte şey, hormonlarla birlikte ilaç düzenlenmeli. Günlük olarak da bu daily şeyler, belirtiler değişebilir. Ve kadınlarla ilgili bütün ADHD kadınlarla ilgili araştırmalar ADHD erkeklere kıyasla yapılıyormuş genellikle. Bu yüzden de çıkan sonuçların çok muteber kabul edilmemesi gerektiğini söylüyor. Ve diyor ki esasında diyor ADHD kadınları ADHD olmayan kadınlardaki bulgularla karşılaştırmalıyız ki esasen ne olup bittiğini anlayalım diyor. Bir yerde şeyden bahsediyordu gene. İşte araştırmalarda muhakkak hormon bilgisinin de eklenmesi gerektiğini söyleniyordu. Söylüyordu. Bir de ilk şeyde söylemiştim ya, toplumsal cinsiyet rolleri burada bile devreye giriyor diye. İşte toplumun kadından beklentisinin altını çiziyordu. İşte kadın koruyacak, kollayacak, besleyecek, bakacak, büyütecek, çekecek, çevirecek, aynı zamanda iş kadını olacak, kariyer yapacak falan filan. Boş vakitlerinde kalkacak, yogaya gidecek, çok iyi yemek de yapacak, evini de temizleyecek falan filan. Başkalarının, ailesinin ihtiyaçlarını ön plana koyacak. Bu bayağı ütopik bir kadın rolü. Ve bu talep, yani beklenti dışı talepleri karşılayabilmek için kadınların çok çılgın bir çaba göstermesi gerekiyor. Ve kadınlar aynı zamanda da kültürden kültüre pek fark etmiyor bu. Kabul görmek, ihtiyacı içerisindeler. Kendilerini ispatlamak ve kabul görmek ihtiyacı içerisindeler. Bu yüzden de yakın çevresi ve ailesinden bile belirtilerini gizleme yoluna gidiyorlar. Çünkü bunlar keşfedilirse sevilmeyeceklerini düşünüyorlar. Ve işte sürekli kendine güvenlerini sorgulayıp kendilerini başkalarıyla kıyaslıyorlar. Ve utanç sebebiyle ve bu toplumsal şeyler nedeniyle de kendilerini bir başarısızlık olarak gördükleri tasdiklenmesin diye yardım istemekten de çekiniyorlar. Yine ilişkilerin talepleri karşısında ezildiği için pek çok kadının arkadaşlıklarını sürdüremediğini, zaman yönetimi ve duygu yönetimi anlamında, aynı şekilde özel hayatlarında da içe kapanıp kendilerini göstermemeyi seçtiklerini belirtiyordu. Bu bir de ben bir iki yıl önce okudum ilk kez. Rejection sensitivity neyse işte. Reddedilmeye karşı hassasiyet. Bu benim de çok tecrübe ettiğim bir şey. Bunu da anlamak gene hayatımla ilgili büyük bir aydınlanma anı yaşatmıştı. Küçücük, yani bir insanın kendiyle ilgili küçücük bir kendini öne çektiği bir örnek bile sizde istenmediğiniz, kabul edilmediğiniz, sevilmediğiniz hissi yaratabiliyor bazen. Bu gerçek gibi de geliyor size. Bazen gerçek de olabilir tabii. Ya da böyle bir fikir yaratıyorsunuz ve bunun acısını çekiyorsunuz. Aynı şekilde bu tip çocukların, teşhis konulamamış çocukların büyürken çok sık eleştirildiğini, ortalama şeyler vardı böyle, yani ADHD olmayan çocuklara göre ADHD bir çocuğun büyürken maruz kaldığı eleştiri sayısı. Bu da o yüzden eleştiriye tahammülü çok zorlaştırıyor. Benim de bazen çok çıkıştığım olabiliyor insanlar beni eleştirdiğinde refleks olarak. Hiç yani isteyerek değil, yoksa teoride gayet gelişime, değişime açık bir insanım. Ama böyle zamanlar olabiliyor. Bu kadınların işte sürekli yargılandıklarını, yanlış anlaşıldıklarını düşünmeleri ya da sürekli bir eleştiri beklemeleri, bu reddedilmeye karşı hassasiyet diye çevirebileceğim, doktrinde nasıl çevriliyor bilmiyorum, disorder diyorlar. Rejection Sensitivity Disorder, RSD. Ona yatkın olmalarına sebep olabiliyor. Burada da işte kadınların abarttığı, tabiatları gereği abarttığı falan düşünülüyor. Halbuki bu kontrolümüz dahilinde yaptığımız bir şey değil. Aynı şekilde şeye çok dikkat çekiyordu. Sosyal kabul görmenin bir yolu olarak kadınların çok erken zamanda işte cinselliğin sosyal kabul için bir kısa yol olduğunu keşfettiğini. Dolayısıyla ADHD kadınlarda işte erken yaşta cinsel ilişki, çoklu cinsel partnerler, rastgele cinsel ilişki yaşama sıklığı, korunmasız cinsel ilişki yaşama sıklığı, işte cinsel yolla bulaşan rahatsızlıklara daha fazla yakalanma, planlanmamış hamileliklere daha sık maruz kalma ya da işte planlanmamış hamilelik yaşama gibi problemlerin ADHD kadınlarda çok sık görüldüğünü söylüyordu. Ve bunun da yine utancı besleyen bir husus olduğunu söylüyor. Ve bu yüzden ADHD kadınların kendilerinin zorlandığı şeyleri kamufle etmek ve maskelemek yoluna gittiğini anlatıyordu. Bunun izolasyona sebep olduğunu ve izolasyon neticesinde de işte kendileri olamadıklarını, kendileri olarak sevilemediklerini falan anlatıyordu. Aynı zamanda bu hassasiyetler konusunda fiziksel hassasiyetlere dikkat çekiyordu. Bu da mesela benim çok hiç ADHD ile alakası olacağını düşünmediğim, gayet karakteristik özelliğim zannettiğim şeylerdi. Bu anlamda da bu kayıt beni çok rahatlatmıştı. Vaa, 20 dakikadır konuşuyorum çünkü saat kurdum ama 25 ders çalışma saatim 25 dakikaya ayarlı. Onu açtım otomatik. Halbuki 15 dakikalık bir kayıt yapmayı hedeflemiştim. Ama işte yavaş yavaş olacak bunlar. Hala da anlatmak istediğim bir sürü şey var. Hızlıca 5 dakikada toparlamaya çalışayım. Örneğin işte etiketler, kokular, dokunmalar, işte mesela ıslak elle yüzüme dokunulması, aa beni öldür daha iyi, işte kumaş türleri falan, bunlar beni çok çok rahatsız eder. Mesela sigara dumanına maruz kaldığımda canavar bir insana dönüşüyorum, gerçekten kaba, bağıran falan yapan bir insana dönüşüyorum. Bunlar da ADHD erkeklere göre ADHD kadınlarda daha fazla gözükürmüş. Gene mesela sınav görevlerinde ben böyle ya niye bu kalabalık sınıflarda niye bu kadar parfüm sıkıyorsunuz falan diye böyle çağırladığım oluyordu. Yine somatik şikayetlerin de kadınlarda acıyı daha fazla algıladığımız ADHD erkeklere göre daha fazla algıladığımız, bu yüzden somatik şikayetlerimiz olabileceği ve fibromiyalji gibi şeylerin ADD kadınlarda daha fazla görüldüğü söyleniyor. Fibromiyalji de biliyorsunuz işte zihnin vücutta gerçek bir ağrı yaratması. Yani benim amatör tabirimle. İşte baş ağrısı gibi, migren gibi şeylere yatkın olmalarını anlatıyordu. Uyku mevzu. Gene ADHD olan kadınların, ADHD olmayan kadınlara göre insomnia mağduriyetinin çok daha fazla olduğunu söylüyordu. Bu benim de çok çektiğim bir konu, deliksiz uyuyamamak. Teşhis ve tedavi sonrasında aşırı iyileşti aslında ama hala gecede 5 kere falan uyanıyorum. O ayrı bir podcast konusu. Bu insomnia sebebiyle de bu kadınların yorgun uyandıkları, yorgun güne başladıkları için vücutlarının karbonhidrata daha fazla ihtiyaç duyduğunu ve impulsivity, bu uydurtusellikle de işte yeme atakları yaşadıklarını, zaten obezite ve yeme bozukluklarına ADHD kadınların çok daha yatkın olduğunu söylüyordu. Genel olarak bulimik olmaya yatkınlarmış. Allah'a şükür ben oralara girmedim hiç. Onlar bana denk gelmedi. Yüksek müzik gene, insanların sakız sesleri, işte şu sinemadaki, ah geçen gün daha diyordum en çok sinemaya gitmeyi özledim galiba bu süreçte. Şeyi bile özledim yani, arkada önde telefonun ışığı yanan, işte kolasını hüpürdeten, mısırını şüpürdeten insanlara sinirlenmeyi bile özledim. Bunlardan bahsediyordu. Düşünüyorum başka önemli neler vardı. Bu uzmanlara erişimin zorluğundan, uzman bulursanız bile diyordu. O kadar emin olmayın, hemen sevinmeyin. Ona hemen kaç tane ADD kadınla çalıştığını, kaç tane ADD kadın tedavi ettiğini sorun. Şey yapmayın, kuru gürültüye papuç bırakmayın diyordu. Bu ADD kadınların kendine zarar vermeye daha yatkın olduğunu söylüyordu bu hem yeme bozuklukları özelinde. Çocukları olsa bile kendilerinin bakımını, kendi beden sağlıklarını ve dikkat etmeyebildiklerini, işte mamografilerini falan aksattıklarını anlatıyordu ki bu da önemli bir husus. Ay belki de son 2 dakikamda artık burada bırakmalıyım. Belki de kadınlarda ADD 2 bölümün konusu olmalı. Dediğim gibi çok çok çok değişik bir yolculuk bu. Böyle 8. yılımda mesela ben tesadüfen bu webinara denk geldim de bazı taşlar anca yerine oturdu. Anlatmak, konuşmak istediğim bir sürü şey var. Bunları anlamak bana iyi geliyor. Etrafımdaki insanlar da bunu anladığında belki tırnak içinde etraflarındaki histerik dedikleri ya da mübalağa ettiğini düşündükleri insanların aslında histerik olmadığını, işte sadece zor bir dönemden, işte biyolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini falan düşünüp daha anlayışlı olabilirler. Çünkü 100 yıllık arkadaşlarınızla ya da ailenizle bunlarla ilgili sorun yaşamamayı başarabiliyorsunuz. Bir şekilde sevildiğinizi ve kabul gördüğünüzü hissedebiliyorsunuz. Ama hayatınıza yeni birini almaya çalıştığınızda bu dürtüsellikler, işte bu reddedilmiş hissetmeler, eleştiriye açık olmamalar, anlaşılmama hissi filan gerçekten iki taraf için de zor oluyor. Bilmiyorum, benim için çok zor oluyor. Karşı taraf için de zor oluyordur herhalde. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konu dediğim gibi hem İngilizceden dinlediğim için hem kafamda yeterince oturtamadığım için benim de yeni bir keşfim olduğundan biraz havada kalan yerler olmuş olabilir. Sorularınız olursa bana iletebilirsiniz. Ama düşündüm, yabancılar bana nasıl ulaşacak? Ona bir çare bulacağım. Hoşçakalın. Şimdi alarmım çalacak. Hoşçakalın.